Ayrım 7. Kurtuluş Projesi Andy Weir. Sayfa 73. Slot tabletini okumaya döndü. Konuşma sona ermişti ve konuşmayı bizim okulda kapak olarak adlandırdığımız bir şekilde sonlandırmıştı. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım, astrofajın neyden yapıldığını bir türlü çözemiyordum. Üzerlerinde denediğim her dalga boyu ışıkta mattılar. Görünür kızıl ötesi, mor ötesi, X-ray, mikrodalga. Birkaç astrofajı radyasyon muhafazasına koyup sezyum 137'den, bu laboratuvarda yok yoktu, salınan gamma ışınlarına maruz bıraktım. Buna Bruce Banner testi adını koydum. Hoşuma gitti bu isim. Her neyse, gamma bile bu piç kurularının içine nüfuz etmeyi becerememişti. Ki bu bir kağıt parçasına .50 kalibrelik bir mermi sıkıp merminin sekmesine eşdeğerdi. Bir türlü aklım almıyordu ne olduğunu. Surat asıp mikroskoba döndüm. Noktacıklar son birkaç saati geçirdikleri lamın üzerinde takılıyorlardı. Bu benim kontrol setimdi. Çeşitli ışık kaynaklarına boğmadığım astrofajlar. Belki fazla kastırıyorumdur diye mırıldandım. Aradığım şeyi bulana kadar laboratuvar malzemelerini karıştırdım. Nano iğneler, bunlar nadir ve pahalıydı ama laboratuvarda bunlardan mevcuttu. Temelinde mini minnacık iğnelerdi bunlar. Mikroorganizmalara saplanacak kadar küçük ve keskin iğneler. Bu bebeklerden biri de canlı bir hücrenin mitokondrisini çekip çıkarabilirdiniz. Mikroskop başına döndüm. Pekala sizi namussuzlar, radyasyon geçirmezsiniz, bunu kabul ediyorum. Peki suratınıza iğneyi batırsam ne olur? Normalde bir nano iğneyi ince ayarlı bir cihaz kullanırdı. Ama canım bir şeyleri bıçaklamak istiyordu ve aletin sağlamlığı umurumda değildi. Yüksüğü normalde kontrol makinesine takılacağı yeri tutup iğneyi mikroskobun altına soktum. Bunlara nano iğne deniyordu ama aslında 50 nanometre genişliğinde olurlardı. Yine de iğne 10 mikronluk dev astrofajın yanında küçücük kalıyordu. 2000'de biri genişliğindeydi. Astrofajı iğneyle dürttüm ve ardından yaşananlar hiç de beklediğim gibi olmadı. Öncelikle iğne astrofajın içine girdi. Bu konuda şüpheye mahal yoktu. Işık ve ısıya ne kadar direnebiliyor olursa olsun, belli ki iç sivri nesneler olduğunda astrofajın diğer hücrelerden bir farkı yoktu. Üzerinde bir delik açar açmaz tüm hücre geçirgen bir hal aldı. Artık özelliksiz siyah bir noktacık olmaktan çıkmış, organelleri ve bir mikrobiyoloğun görmek isteyeceği diğer her şeyi olan bir hücreye dönüşmüştü. Anında bir düğmeye basmışım gibi. Sonra da öldü. Delinmiş hücre duvarı pes edip tamamıyla çözüldü. Astrofaj bütünlüklü bir yuvarlak objeden hiçbir dış çeperi olmadan yavaşça etrafa yayılmaya başlayan bir birikintiye dönüştü. Yanımdaki raftan normal iğneyi alıp kalıntıları içine çektim. Evet dedim, birini öldürdüm. Aferin dedi Strat tabletinden başını kaldırmadan. Bir uzaylıyı öldüren ilk insan Predator'daki Arnold Schwarzenegger yersin mübarek. Pekala, şaka yapmaya çalıştığını biliyorum ama o Predator bombayı isteyerek patlatarak öldü. Bir Predator'u gerçekten öldüren ilk insan Predator 2'deki Danny Glover'ın oynadığı Michael Harrigan'dı. Bir süreliğine pencerenin ardından bana baktı, ardından kafasını sallayıp gözlerini devirdi. Olay şu ki artık astrofajın neden yapıldığını öğrenebilirim nihayet. Gerçekten mi? Tabletini masaya bıraktı. Öldürmek işe yaradı mı? Sanırım artık siyah değil. İçine ışık giriyor. Işığı ne biçim bir acayiplik engelliyorsa o artık yok. Bunu nasıl becerdin onu öldürmeyi? Dış hücre zarını bir nano iğneyle deldim. Bir sopayla dürttün yani. Hayır dedim. Yani evet ama bilimsel bir sopayla bilimsel bir dürtmeydi bu. Onu bir sopayla dürtmek 2 gün sonra mı aklına geldi? Sen sus şimdi. İğneyi spektrometreye götürüp astrofaj maddesini platforma akıttım. Sonra da kapağını kapatıp analizi başlattım. Sonuçların gelmesini beklerken küçük bir çocuk gibi yerimde duramıyordum. Strat beni seyretmek için boynunu çevirdi. Peki şu anda ne yapıyorsun? Bu atomik emisyon spektrometresi dedim, daha önce anlatmıştım. Atomları harekete geçirmek için örneğin içine X-ray gönderiyor, sonra da yayılan dalga boylarını ölçüyor. Canlı astrofaj üzerinde denediğimde işe yaramamıştı. Ama şimdi ışığı engelleyen büyülü güç ortadan kalktığına göre her şey yolunda gitmeli. Makine bipledi. Pekala, haydi bakalım, su kullanmayan bir yaşam formunun içinde ne gibi kimyasallar olduğunu görelim. LCD ekranını okudum. Tüm peakleri ve bunların hangi elementlere denk geldiğini gösteriyordu. Ekrana sus pus baktım. Dedi Surat, karbon ve nitrojen var. Ama örneğin büyük kısmı hidrojen ve oksijen. İç geçirip makinenin yanındaki sandalyeye çöktüm. Hidrojenin oksijene oranı 2:1. Sorun nedir diye sordu. Bu ne anlama geliyor? Su. Astrofajın çoğunluğu sudan oluşuyor. Strat'ın ağzı açıldı. Nasıl? Güneş yüzeyinde yaşayan bir şeyin içinde nasıl olur da su bulunur? Omuz silkinim. Muhtemelen dışarısı nasıl olursa olsun vücut sıcaklığını sürekli 96,415 santigrat derecede tuttuğu içindir. Tüm bunlar ne anlama geliyor diye sordu. Kafamı ellerime gömdüm. Yazdığım tüm bilimsel makalelerin yanlış olduğu anlamına geliyor. Oh, bu sert bir darbe. Ama o laboratuvarda mutlu değildim zaten ve benden daha zeki insanları getirmiş olmalılar. Çünkü ben buradayım. Astrofajın çalıştırdığı bir gemiyle başka bir yıldızda. Tamam da ben niye buradayım? Tek becerdiğim şey ömrümü yanlış şeye inanarak geçirmek. Herhalde o kısmı da sonra hatırlayacağım. Şimdi bu yıldızın hangisi olduğunu öğrenmek istiyorum ve insanları buraya getirecek bir gemiyi niye inşa ettiğimizi. Şüphesiz bunların hepsi önemli şeyler ama şu anda gemide hiç girmediğim bir kısım var, depo. Belki orada üzerime giyecek uydurma bir togadan daha iyi şeyler bulurum. Merdivenle laboratuvara iniyorum, oradan da yatakhaneye. Dostlarım hala burada, hala ölü. Onlara bakmamaya çalışıyorum. Bir kapak bulmak için zemini tarıyorum. Yok, ben de dizlerimin üzerine çöküp sürünmeye başlıyorum. Sonunda buluyorum. Erkek yoldaşımın yatağının hemen altında bulunan kare şeklindeki bir kapağı belli eden çok ince bir iz. O kadar ince ki tırnağımı bile sokamıyorum oraya. Laboratuvarda her türden alet vardı. Eminim bu kapağı açmama yardımcı olacak bir düz tornavida vardır. Ya da, hey bilgisayar, bu kapağı aç. Açılmasını istediğiniz kapağı belirtin. Paneli işaret ediyorum. Bunu aç. Açılmasını istediğiniz kapağı belirtin. Eşya odasının kapağını aç. Eşya odası açılıyor diyor bilgisayar. Bir klik sesiyle panel birkaç santim yukarı fırlıyor. Bu hareketle kapağı çevreleyen plastik bir conta da yırtılıyor. Panel kapalıyken contayı göremiyordum bile. O kadar sıkışıkmış. Kendi başıma açmaya kalkışmadığıma memnunum. Az uğraştırmazdı. Panelin etrafında kalan contayı söküyorum ve panel gevşiyor. Paneli biraz oynattıktan sonra döndürmem gerektiğini anlıyorum. Paneli 90 derece döndürdüğümde çıkıveriyor ve onu kenara bırakıyorum. Kafamı aşağıdaki odaya soktuğumda yumuşak kenarda bir sürü beyaz küp görüyorum. Mantıklıymış aslında. Eşyaları yumuşak kaplara koymak odaya daha fazla şey tıkmanızı sağlar. Kumanda odasındaki Şema'nın dediği gibi depo yaklaşık 1 metre yüksekliğinde ve ağzına kadar bu yumuşak kutularla dolu. İçeri girebilmek için bunların bir kısmını dışarı çıkarmam gerekir. İçeri girmek istersem tabii. Herhalde eninde sonunda girmem gerekecek. İçerisi biraz klostrofobik görünüyor açıkçası. Bir evin döşeme altında kalan boşluk gibi. En yakındaki paketi alıp yukarı çekiyorum. Paketi cırt cırtlı kayışlar bir arada tutuyor. Kayışları açtığımda paket açılıveriyor. Paketin içinden bir sürü üniforma çıkıyor. Bingo! Gerçi bunun bir tesadüf olduğu söylenemez. Bu eşyaları buraya kim yüklediyse muhtemelen bir plan dahilinde yüklemiştir. Ve tayfanın uyanır uyanmaz üniformalarına ihtiyaç duyacağını biliyor olmalı. O yüzden de üniformaları ilk pakete koymuşlar. Paketin içinde en azından bir düzine üniforma var. Rastgele bir tanesini açıyorum. Tek parça, açık mavi bir tulum, astronot kıyafeti, kumaşı ince ama ele rahat geliyor. Sol omzunda Meryem Ana görev amblemi var. Kumanda odasında gördüğümle aynı, onun da altında Çin bayrağı. Sağ omuzda ise mavi bir yama var, yamanın içinde mavi bir üçgen. Üçgenin iki yanında birer çelenk, altında da CNSA harfleri var. İnsan inek olunca hemen tanıyıveriyor bunu. Çin Ulusal Uzay İdaresi logosu bu. Sol göğüs cebinin üzerinde bir isimlik var. Çince bir şey yazıyor. Meryem Ana görev amblevinin üzerindeki isimle aynı. Yao şeklinde telaffuz ediliyor. Bunu nereden? Elbette biliyorum bunu. Kumandan Yao, o bizim liderimizdi. Şimdi yüzünü zihnimde canlandırabiliyorum. Genç ve yakışıklı, gözleri kararlılık dolu. Görevin ciddiyetini ve omzundaki yükü çok iyi anlıyordu. Göreve hazırdı. Sert ama makul biriydi. Ve görevi ya da mürettebatı için canını anında feda edebileceğini biliyordu insan. Bir üniforma daha çıkarıyorum. Kumandanınkinden daha ufak, görev arması aynı ama altında Rus bayrağı var. Sağ omzunda da etrafı bir çemberle çevrili ters bir üçgen bulunuyor. Roskosmos'un sembolü. Rus Uzay Ajansı'nın isimliğinde Rusça bir şeyler yazıyor. Görev amblemindeki diğer isim, Ilyukina'nın üniforması. Olesya Ilyukina, çok komik biriydi. Sizinle tanışır tanışmaz 30 saniye içinde sizi güldürmeyi başarabilirdi. İnsanın karşı koyamadığı şen şakrak tiplerdendi. Yahu ne kadar ciddiyse Ilyukina da o kadar rahattı. Ara sıra tartışsalar da Yao bile onun cazibesine karşı koyamamıştı. Sonunda kendini tutamayıp Ilyukina'nın esprilerinden birine güldüğü zaman hatırlıyorum. İnsan sonsuza dek %100 ciddi kalamaz. Ayağa kalkıp cesetlere bakıyorum. Ciddi kumandan artık yok, neşeli dost artık yok. Bir zamanlar içinde birer ruh barındıran, fakat şimdi ise insana bile zar zor benzeyen iki boş kabuk sadece. Bundan çok daha fazlasını hak ediyorlar, gömülmeyi hak ediyorlar. Paketin içinde her tayfa için birden fazla kıyafet var. Sonunda kendi kıyafetimi buluyorum. Tam da beklediğim gibiler. Altında ABD bayrağı olan Meryem Ana görev amblemi, sağ omuzda bir NASA logosu, üzerinde Grace yazan isimlik. Tulumumu giyiyorum, depo alanını biraz daha karıştırdıktan sonra ayakkabıları buluyorum. Ayakkabı değiller aslında. Lastik tabanları olan kalın çoraplar, yere sağlam basan patikler. Sanırım görev için daha fazlasına da ihtiyacımız yok. Onları da giyiyorum. Sonra da vefat etmiş yoldaşlarımı giydirme kısmına geçiyorum. İncelmiş, kurumuş vücutlarına üniformalar oturmuyor. Patiklerini bile giydiriyorum. Neden giydirmeyeyim? Bu bizim üniformamızın bir parçası. Bir yolcu üniforması içinde gömülmeyi hak eder. Ilyukina ile başlıyorum. Tüy gibi hafif. Kumanda odasına çıkan merdivenleri onu omzumda taşıyarak tırmanıyorum. Kumanda odasına vardığımda onu yere bırakıp hava kilidini açıyorum. Hava kilidinin içindeki uzay elbisesi ağır. Elbiseyi parça parça kumanda odasına taşıyıp pilot koltuğuna yerleştiriyorum. Sonra da Olesya'yı hava kilidine koyuyorum. Hava kilidi kontrollerinin ne oldukları belli. Hava kilidinin içindeki hava basıncı, hatta dış kapı bile kumanda odasında bulunan panel üzerinden kontrol edilebiliyor. Yük at düğmesi bile mevcut. Kapıyı kapayıp yük atma işlemini başlatıyorum. Çınlayan bir alarm, hava kilidinin içinde yanıp sönen ışıklar ve sesli bir geri sayımla başlıyor süreç. Hava kilidinin içinde 3 tane yanıp sönen iptal düğmesi var. Yük atma işlemi sırasında kendisini hava kilidinde bulan biri bu işlemi rahatlıkla iptal edebilir. Geri sayım sona erdiğinde hava kilidinin içindeki hava basıncı bir atmosferin %10'una düşüyor. Göstergenin dediğine göre. Sonra da dış kapı açılıyor, bir emilme sesiyle Olesya kayboluyor. Gemi sürekli hızlandığı için de ceset hemen gözden kayboluyor. Olesya Ilyukina diyorum. İnandığı dini ya da bir dine inanıp inanmadığını hatırlamıyorum. Arkasından ne söylememi isteyeceğini bilmiyorum. Ama en azından ismi hafızamda. Seni yıldızlara emanet ediyorum. Uygun geldi. Biraz uyduruk olabilir ama kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor. Ardından kumandan Yao'yu hava kilidine taşıyorum. Onu da içeri koyuyorum. Hava kilidini kapatıyorum ve cesedini aynı şekilde uzaya salıyorum. Yao Li Jie diyorum. Tam ismini nasıl hatırladığımı bilmiyorum. O anda aklımda beliriverdi. Seni yıldızlara emanet ediyorum. Hava kilidi kapanıyor ve yalnız kalıyorum. Zaten baştan beri yalnızdım ama şimdi gerçekten yalnızım. En azından birkaç ışık yılı içerisindeki yaşayan tek insan benim. Şimdi ne yapacağım? Hoş geldiniz Bay Grace dedi Teresa. Çocukların hepsi sıralarına oturmuş, fen dersini sabırsızlıkla bekliyordu. Teşekkürler Teresa dedim. Michael araya girdi. Vekil öğretmen çok sıkıcıydı. Ben değilim ama dedim. Köşedeki 4 plastik kovayı aldım. Bugün kayalara bakacağız. Gerçi bu biraz sıkıcı olabilir. Çocuklar kıkırdadılar. 4 gruba ayrılacaksınız ve her gruba bir kova vereceğim. Kayaları magmatik, tortul ve başkalaşım olarak ayırmanız gerekiyor. İlk tamamlayan ve her biri kayayı doğru kategorize eden takım fasulye kazanacak. Kendi takımlarımızı seçebilir miyiz diye sordu Trunk. Hayır, öyle yapınca işler iyice karışıyor. Çünkü çocuk dediğin hayvandır aslında. Çok ama çok korkunç hayvanlar. Herkes güldü. Takımlar alfabetik olacak. Yani ilk takım Abby elini kaldırdı. Bay Grace bir soru sorabilir miyim? Sor. Güneşe ne oluyor? Tüm sınıf birden kulak kesildi. Babam çok önemli bir şey olmadığını söylüyor dedi Michael. Babam bunun bir hükümet komplosu olduğunu söylüyor dedi Tamora. Pekala, kovaları yere bırakıp masamın kenarına oturdum. Şimdi okyanusta alglerin olduğunu biliyorsunuz değil mi? Güneşin üzerinde yaşayan uzay alpleri de var. Astrofaj mı diye sordu Harrison. Neredeyse masamdan düşüyordum. Bu kelimeyi nereden duydun? Onu artık böyle diyorlar dedi Harrison. Başkan dün geceki konuşmasında ondan öyle bahsetti. Laboratuvara o kadar kapanmışım ki başkanın konuşma yaptığından bile haberdar değildim. Ve de vay anasını. O kelimeyi daha gün Strat için ben türetmiştim. O kısacık sürede ondan başkana başkandan da basına ulaşmıştı. Vay anasını. Tamam, evet astrofaj ve o güneşin üzerinde büyüyor. Ya da yakınında, bundan çok emin değiller. Peki sorun nedir diye sordu Michael. Okyanusta yaşayan alglerin bize zararı dokunmuyor. Güneşteki alglerin neden dokunsun? Parmağımla onu işaret ettim. Güzel soru. Şöyle ki astrofaj güneşin enerjisini soğurmaya başlıyor. Çok değil ama küçücük bir yüzdesine. Ama bu dünyanın da birazcık daha az güneş ışığı alması anlamına geliyor. Bu da büyük sorunlara sebep olabilir. Yani biraz daha soğuk mu olacak? 1-2 derece diye sordu Abby. Bunu niye büyütüyorlar? İklim değişikliğinden haberdarsınız değil mi? Karbondioksit emisyonlarımızın çevreye nasıl sorunlar açtığını. Baba bunun yalan olduğunu söylüyor dedi Tamora. Yalan değil dedim. Neyse iklim değişikliği yüzünden ortaya çıkan sorunlar var ya, bunların hepsi dünyanın ortalama sıcaklığı 1,5 derece yükseldi diye oluyor. O kadar. Sadece 1,5 derece. Şu astrofaj dünyanın sıcaklığını ne kadar değiştirecek diye sordu Luther. Ayağa kalkıp sınıfın önünde yavaş adımlarla volta atmaya başladı. Bilmiyoruz. Ama alpler gibi ürüyorsa ve aynı hızla ürüyorsa klimatologlar dünyanın sıcaklığının 10 ila 15 derece düşebileceğini söylüyorlar. O zaman ne olacak diye sordu Luther. Kötü olacak, çok kötü. Yaşam alanları çok soğuduğu için bir sürü hayvan, türlerin tümü ölecek. Okyanus suyu da soğuyacak ve bu besin zincirinin çökmesine sebep olabilir. Yedikleri şeyler öleceği için düşük sıcaklıklarda hayatta kalabilen canlılar bile açlıktan ölecek. Çocuklar şaşkın şaşkın bana bakıyorlardı. Anne babaları bunları onlara anlatmamış mıydı? Muhtemelen kendileri de anlamamışlardı gerçi. Gerçi çocuklarına en temel şeyleri bile öğretmemeleri nedeniyle çocukların anne babalarını tokatlamak istediğim her sefer için kenara bir kuruş koysaydım... Şimdi o kuruşları bir çorabın içine doldurup o anne babalara şöyle sağlam bir dayak atacak kadar kuruşum olurdu. Hayvanlar da mı ölecek diye sordu Abby dehşete düşmüş halde. Abby müsabakalarda at binerdi ve zamanının çoğunu dedesinin hayvan çiftliğinde geçirirdi. İnsanların çektikleri acılar çoğunlukla çocukların gözünde soyut şeylerdir. Ama hayvanların çektikleri çok başkadır. Evet, üzgünüm ama birçok çiftlik hayvanı ölecek. Durum ondan da kötü. Karada mahsuller telef olacak. Yediğimiz yiyecekler azalacak. Bu olduğunda da sosyal düzen çökecek ve... Kendimi orada tuttum. Çocuktu onlar. Niye bu kadar sert davranıyordum? Bunları diye konuşmaya başladı evi. Onun kifayetsiz kaldığını daha önce de görmemiştim. Bunların olmasına ne kadar var? Klimatologlar bunların önümüzdeki 30 sene içinde olacaklarını söylüyor dedim. Çocuklar anında rahatladılar. 30 sene mi diye güldü Trank. Çok uzunmuş. O kadar da uzun değil dedim. Ama 12 ve 13 yaşındaki çocuklar için 30 seneyle milyon sene arasında bir fark yoktu. Ben kaya ayrıştırma ödevi için Tracy'nin takımında olabilir miyim diye sordu Michael. 30 sene. Ufacık suratlarına baktım. 30 sene içinde 40'larının başında olacaklardı. Ceremesini onlar çekecekti ve bu kolay geçmeyecekti. Bu çocuklar mutlu bir dünyada yetişip ardından apokaliptik bir kabusun ortasında kalacaklardı. 6. soy tükenişini görecek nesil onlar olacaktı. Midemde bir ağrı hissettim. Çocuklarla dolu bir odaya bakıyordum. Mutlu çocuklarla ve bu çocukların bir kısmının bir gün açlıktan ölme ihtimalleri yadsınamayacak kadardı. Ben diye kekeledim. Benim gidip bir şey yapmam gerekiyor. Taş ödevini boş verin. Ne diye sordu Luther. Ders boş. Bu saat boş. Diğer derslerin ödevlerini yapın. Sıralarınızdan kalkmayın ve zil çalana kadar ses çıkarmadan çalışın. Başka bir şey demeden sınıftan ayrıldım. Titrediğim için neredeyse koridorda yere yığılacaktım. Yakındaki içme suyu fıskiyesine gidip yüzüme su vurdum. Sonra derin bir nefes aldım. Kendimi toparladım ve park alanına koştum. 7. ayrımın sonu. Sayfa 84.